Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 46.
Teyzesine yarattığı üzüntüyü umursamayan Asya omzunu silkti. İyi de neden olmasın? Şu kişiliksiz Amerikan taklidi programdan çok daha sahici ve yaratıcı olurdu. Batı'dan alınan teknik malzemeyi yerel kültürün özellikleriyle harmanlamalı, değil mi ya? Yoksa ham bir taklitten başka ne kalır elimizde? Bu yüzden de yarışmacılardan mesela Müslüman mahallesine domuz eti satmalarını istemeli. Al işte, ben ona zorluk derim. Gör bakalım o zaman pazarlama stratejilerini. Kimsenin bunun üzerine yorum yapmasına fırsat kalmadan yatak odasının kapısı gıcırdayarak açıldı. Ve biraz çekingen, biraz sersemlemiş halde Armanus Çakmakçıyan dışarı çıktı. Açık renk bir kot pantolon ve vücut hatlarını saklayacak kadar bol ve uzun mavi bir sweatshirt giymişti. Türkiye'ye gelmek üzere eşyalarını toplarken yanına nasıl giysiler alması gerektiğini uzun uzun düşünmüş ve tutucu bir yerde göze batmamak için en mazbut giysilerini almıştı. Bu yüzden de İstanbul'da havaalanında Zeliha teyzenin fahiş kısalıktaki eteği, ondan da fahiş yükseklikteki topuklarıyla karşılanmak Armanus'un üzerinde hafif bir şok etkisi yaratmıştı. Ama daha da irkiltici olan başörtüsü ve uzun elbisesiyle Banu teyzeyle tanışmak. Ne kadar dindar olduğunu, günde 5 vakit namaz kıldığını öğrenmekti. Görünüşlerindeki ve belli ki kişiliklerindeki keskin tezata rağmen iki kadının aynı çatı altında yaşayan iki kardeş olmaları Armanus'un daha epey boğuşması gereken bir bilmeceydi. "Welcome, welcome!" diye neşeyle bağırdı Banu teyze. Ama İngilizce kelimeleri tükendiğinden dilinin ucunda sormak istedikleriyle öylece kalıverdi. Yabancının nasıl koktuğunu merak eden 5. Sultan, Armanus'un etrafında bir halka çizdi. Terliklerini kokladıktan sonra ilginç bir şey olmadığına karar verdi. "Affedersiniz, nasıl bu kadar uyudum anlamıyorum," diye kekeledi Armanus ağır çekim İngilizceyle. Pek çok Amerikalı gibi o da yabancılarla konuşurken sesini yükseltiyordu. İngilizcenin yabancısı olmak sağırlık alametiymiş gibi. "Tabii evladım, vücudunun ihtiyacı vardı. Uzun bir yolculuk," dedi Zeliha teyze. Ahenkli ama bozuk bir aksanı olduğu, vurguyu yanlış hecelere koyduğu halde kendini İngilizce ifade ederken oldukça rahat görünüyordu. "Acıkmadın mı? Umarım Türk yemeklerini seversin." Yemek kelimesini var olan bütün dillerde tanımaya muktedir olan Banu teyze yeniden ısıtılan mercimek çorbasını getirmek için mutfağa koştu. 5. Sultan minderin üzerinden kalktığı gibi talepkar miyavlamalarla peşinden gitti. Armanus kendisine ayrılan iskemleye otururken odayı gözden geçirdi. Hızla bakındı etrafına. Bazı yerlerde duraklayarak içinde kahve fincanları, çay bardakları, çeşitli antikalar olan cam kapaklı oymalı gül ağacı dolap, duvara dayalı eski piyano, yerdeki kıymetli halı, sehpaların, kadife koltukların hatta televizyonun üzerinde göze çarpan tığ işi örtüler, balkon kapısının yanındaki süslü kafesinde şakıyan kanarya, duvarlardaki resimler. Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir kır manzarası. Her yaprağında Türkiye'nin farklı bir kültürel ve doğal güzelliğinin fotoğrafı olan bir takvim, nazar boncukları, üzerlikler ve bir de çerçevede görünmeyen kalabalığa melon şapkasını sağlayan smokinli bir Atatürk portresi vardı duvarda. Bütün oda nesnelerle ve yadigarlarla doluydu. Cap canlı renkler, mavi, vişne çürüğü, deniz yeşili, turkuaz. Armanus'a ışıl ışıl göründü içerisi. Öyle ki neredeyse bu lambaların ışığında bir yerlerde, belki de zeminden mistik bir ışığın geldiğine inanacaktı. Armanus daha sonra artan bir ilgiyle masadaki yemeklere baktı. "Ne harika bir sofra," dedi gülerek. "En sevdiğim yemekler, humus, baba ganuş, sarma. Aa, çürek de pişirmişsiniz. Aa, do you speak Turkish?" diye hayretle baktı Banu teyze, elinde dumanı tüten tencereyle ve peşinde 5. Sultan'la içeri girerken. Armanus bu beklentiyi boşa çıkarmaktan üzgünmüş gibi yarı ciddi, yarı şaşkın başını iki yana salladı. "Hayır, Türk dilini konuşamıyorum maalesef ama sanırım Türk mutfağını konuşabiliyorum." Son söylenini anlamayan Banu teyze umutsuzca Asya'ya döndü ama onun çevirmenlik yapmaya niyeti yok gibiydi. Kendini tümüyle Alaturka Donald Trump ekiplerine verdiği yeni vazifeyi tenkide adamıştı. Yarışmacılardan bu sefer de tekstil sanayine dalmaları ve Fenerbahçe'nin sarı lacivert formasını yeniden tasarlamaları istenmişti. Takım oyuncularının en çok oy verdiği tasarım yarışmaya kazanacaktı. Asya bu görev için de bir alternatif düşünmüştü ama bu sefer fikrini kendine sakladı. Artık konuşmak gelmiyordu içinden. Doğrusu Amerikalı kız beklediğinden çok daha güzel çıkmıştı. Hoş, bir şey beklediği yoktu ya. Ne var ki havaalanında karşılayacakları kızın aptal bir sarışın olacağını düşünmüş, öyle olmuştu içten içe. Oysa hiç de öyle görünmüyordu bu kız. Bir ağırlık vardı hallerinde, üzerinde. Nedenini bilmeden, bilmeye de çalışmadan Asya bu misafirle takışmak istiyordu. Ama buna niyeti olsa bile enerjisi yoktu. Her halükarda kararlıydı. Şu vıcık vıcık Türk misafirperverliği gösterisinden olabildiğince uzak duracaktı. Anlatsana dedi Feride teyze. Amerikalı kızın saç biçimini incelemeyi bitirip fazla sade bulduktan sonra. Amerika nasıl? Uzak durmaktaki kararlılığına rağmen bu sorunun saçmalığı Asya'nın vakarını kaybetmesine yetti. Teyzesine alaycı bir tebessümle baktı. Ama Armanış bu soruyu gülünç bulduysa da hiç belli etmemişti. Belli ki teyze hala takımıyla arası iyiydi. Uzmanlık alanıydı onlarla nasıl konuşulacağı. Sağ yanağı içindeki humus lokmasıyla hafiften şişkin bir halde cevap verdi. Amerika güzel ama tabii çok büyük bir ülke. İnsanın nerede yaşadığına bağlı olarak farklı farklı Amerikalar var. Sorun bakayım Mustafa nasılmış dedi Gülsümlü'ne. Anlamadığı son lakırdıları bir kenara iterek. İyi, çok çalışıyor dedi Armanuş bir taraftan Zeliha teyzenin sözlerini tercüme eden ahenkli sesini dinleyerek. Güzel bir evleri, iki köpekleri var. Çöl müthiş. Arizona'da hava hep güzeldir, güneşli. Çorbalar içilip zeytinyağlılar azar azar yendikten sonra Gülsüm Nine ve Feride teyze mutfağa gidip iki koca tepsiyle geri döndüler. Yüklendikleri tabakları masaya koydular. Pilav dedi Armanuş gülerek ve yemekleri incelemek için öne eğildi. Turşi ve... Ooo dedi teyzeler hep birazdan. Misafirlerin Türkçe hakimiyetinden etkilenmişlerdi. Armanuş aniden masaya getirilen son yemeği gördü. Keşke ninem bunu görseydi. Harika, kaburga. Ooo diye yankılandı koro. Asya bile merakla dikildi. Amerika'da çok var Türk lokantası diye sordu Cevriye teyze. Aslında ben bu yemekleri Ermeni mutfağında bir parçası oldukları için biliyorum dedi Armanuş ağır ağır. Kendini bu aileye Mustafa'nın üvey kızı Amy, San Francisco'dan gelen Amerikalı bir kız olarak takdim ettiğinden kimliğinin geri kalan bölümünü ağır ağır ifşa etmeyi planlamıştı. Ancak karşılıklı güven tesis edildikten sonra açıklayacaktı Ermeni olduğunu. Ama daha şimdiden planlarını aksatıyor, kestirmeden son sürat sedede gidiyordu. Gergin ama aynı ölçüde kendinden emin bir ruh haline giren Armanuş sırtını dikleştirdi ve herkesin nasıl tepki verdiğini görmek için masayı bir uçtan bir uca süzdü. Yüzlerinde gördüğü boş ifade onu daha fazla açıklama yapmaya zorladı. Ben Ermeniyim de, yani... Ermeni Amerikalıyım. Kelimeler bu sefer tercüme edilmedi. Buna gerek yoktu. Dört teyze aynı anda tebessüm etti. Ama her biri kendine göre. Birincisi kibarca, ikincisi kaygıyla, üçüncüsü merakla, dördüncüsü dostça. Ama en gözle görülür tepki Asya'dan gelmişti. Çırak programını seyretmeyi bırakmış, ilk kez hakiki bir ilgiyle misafire bakıyordu. Bir farklılık vardı bu kızda. İslam ve kadın konulu bir tez araştırması olmayabilirdi buraya gelme sebebi. Demek öyle. Asya ağzını ilk kez açmış, dirseklerini masaya dayayarak öne eğilmişti. Söylesene System of a Down'un bizden nefret ettiği doğru mu? Armanuş onun neden bahsettiğini anlamadığı için gözlerini açıp kapamakla yetindi. Şöyle bir etrafı kolaçan edince bu şaşkınlıkta yalnız olmadığını, teyzelerin de anlamamış göründüğünü fark etti. Ya benim çok sevdiğim bir rock topluluğu var. Müzisyenler Ermeni de işte Türklerden nefret ettiklerini, hiçbir Türk'ün müziklerini dinlemesini istemediklerine dair şehir efsaneleri dolaşıyor ortalıkta. Ben de merak ettim dedi Asya isteksiz isteksiz. Bu kadar alakasız bir gruba bu bilgileri sunmaktan hoşnutsuz omzunu silkti. Ben o grubu pek bilmiyorum dedi Armanuş dudaklarını büzerek. Tuhaf ama o anda aniden yabancılığını duyumsadı. Ne arıyordu bu hiç bilmediği yerde, hiç tanımadığı insanların arasında? Kendini burada cılız ve kırılgan hissetti birdenbire. Ailem İstanbulluymuş, yani ninem. Hikayeyi daha iyi anlatmak için ihtiyar bir modele ihtiyaç duyuyormuş gibi parmağıyla cici anneyi işaret etti. Sorun bakalım soyadları neymiş diyerek Asya'yı dürtükledi Gülsüm Nine. Gelmiş geçmiş bütün İstanbul ailelerin kayıtlarının tutulduğu gizli bir arşivin anahtarı elindeymiş gibi. Çakmakçıyan cevabını verdi Armanuş. Soru kendisine tercüme edildikten sonra. İsterseniz bana Amy diyebilirsiniz. Ama esas ismim Armanuş Çakmakçıyan. İsmi tanıdık bulan Zeliha teyzenin yüzü aydınlandı. Bu dil kuralı bana hep ilginç gelmiştir. Biz Türkler meslek yaratmak için bulduğumuz her kelimeyi cı, cı eki takarız. Bizim soyadımız mesela Kazancı. Dikenli ağulu bir anı nüksetti zihninde. Geçmişte bir yerlerde sıkışmış bir anı. Sokaktan geçen bir kirazcı, içeride bembeyaz bir muayenehanede kürtajcı diye kelime üreten bir genç kadın. Hızla savuşturdu zihninden bu meşhur hatırayı. Sesinde zoraki bir şekilde Armanuş'a döndü. Demek Ermeniler de aynı şeyi yapmakta. Çakmak, çakmakçı, çakmakçıyan. Deseniz ortak bir noktamız daha var dedi Armanuş gülerek. Zeliha teyze de görür görmez hoşuna giden bir şeyler vardı. Şu göze çarpan hızması, mini eteği, abartılı makyajıyla dış görünüşün diğerlerinden ayırması mıydı acaba Armanuş'u cezbeden? Yoksa bakışlarında bulduğu açıklık mı? Bakışlarında insanı evvela anlamaya çalışacağına, ne olursa olsun yargılamadığına dair bir güvence taşıyordu adeta. Şuşan ninem İstanbul'da doğmuş dedi Armanuş usulca ve cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Evin adresi var yanımda. Bana yolu tarif edebilirseniz gidip görmek isterim bir ara. Zeliha teyze kağıdın üzerindeki yazıyı inceleye dursun, masanın öbür yanında Asya, Feride teyzenin kıpır kıpır bir şeylerden rahatsız olduğunu fark etti. Kendini tehlikeli bir durumda bulan ve ne yana koşacağını bilmeyen biri gibi aralık balkon kapısına bakıp duruyordu panikte. Asya yana eğilip buharı tutan pilavın üzerinden teyzesine mırıldandı. Şşt, neyin var? Feride teyze sesini mümkün mertebe alçaltarak gene pilavın üzerinden fısıldadı. Ermenilerin ta seneler evvel dedelerinin kaçarken oraya buraya sakladıkları sandıkları çıkarmak için geri döndüklerini duymuştum. Gri yeşil gözlerinde kıvılcımlar da sesini biraz daha yükseltti. Altın ve mücevher için dönüyorlar. Derin bir nefes aldı ve heyecanla kendini yankıladı. Altın ve mücevher. Asya boş boş baktı en uçuk teyzesinin heyecandan alev alev yanan suratına. Söylemedi deme, bu kız buraya hazine sandığı bulmak için gelmiş diye ekledi Feride teyze. Gözleri hayali bir sandığın içindeki zümrüt ve yakutların ışıltısıyla parlayarak. Nasıl da bildin diye patlattı Asya. Ben de sana bunu anlatacaktım zaten. Bu kız uçaktan çıktığında bir de ne görelim? Ellerinde bavul yerine kazma kürek var. Geç bakalım dalganı sen diye çıkıştı Feride teyze. Bozulmuştu. Kollarını kavuşturup arkasına yaslandı. Bu sırada Armanuş'un ziyaretinin ardında daha derin bir sebep olduğunu hisseden Zeliha teyze sordu. Demek buraya ninenin evini görmeye geldin. İyi de neden ayrılmış ninen buralardan? Armanuş hem bu sorunun sorulmasına memnundu hem de cevap vermeye isteksiz. Anlatmak için çok mu erkendi acaba? Hikayenin ne kadarını anlatmalıydı? Şimdi değilse ne zaman? Hem neden ya da neyi bekleyecekti ki? Çayından bir yudum aldı. Huzursuz, neredeyse bitkin bir sesle gitmek zorunda bırakılmışlar dedi. Ne var ki bunu söylemesiyle yılgınlığından, isteksizliğinden silkinmesi biri oldu. Çenesini kaldırıp neredeyse gururla ekledi. Ninemin babası Ohannes İstanbulluyan çok meşhur bir şair ve yazarmış. Cemiyetinde büyük saygı gören önemli bir adammış. Ne diyor, ne diyor? Cümlenin ilk bölümünü yakalayıp gerisini kaçıran Feride teyze Asya'ya dirsek attı. Ailesi İstanbul'un önemli ailelerindenmiş diye fısıldadı Asya kulağına. Dedim sana altın liralar için gelmiş olmalı. Asya gözlerini yuvarlayıp bir of çekti. İstediği kadar olaycı olamamıştı bu efekt. Ama teyzesiyle uğraşmayı bırakıp tekrar Armanus'un hikayesine odaklandı. Bana anlatıldığına göre büyük dedem Ohannes okumayı, yazmayı ve düşünmeyi dünyada her şeyden fazla seven bir adammış. Ninem der ki ben de ona benziyormuşum. Ben de kitapları çok severim diye ekledi Armanuş. Mahcup mahcup gülerek. Dinleyenlerin bazıları gülümsedi. Çeviri bitince de herkes gülümsedi. Ama maalesef adı listedeymiş dedi Armanuş ortamın nabzını yoklayarak. Ne listesi diye sordu Cevriye teyze. Ortadan kaldırılacak Ermeni aydınlar listesi. Siyasi liderler, şairler, yazarlar, gazeteciler, din adamları. Toplam 234 kişi. İyi de neden dedi Banu teyze. Ama Armanuş bu soruyu şimdilik atlamaya yeğledi. 1915 senesinde 24 Nisan Cumartesi akşamı İstanbul'da yaşayan düzinlerce Ermeni ileri geleni tutuklanıp emniyete götürülmüş. Hepsi de törene gider gibi iki dirhem bir çekirdek giyinmişler. Bembeyaz yakalar, zarif takım elbiseler. Hepsi de okumuş yazmış adamlar. Açıklama yapılmadan emniyete tutulmuşlar bir müddet. Sonra da ya Ayaş'a yahut Çankırı'ya sürülmüşler. İlk gruptakiler ikinciye nazaran daha feci koşullarda kalmışlar. Ayaş'ta sağ kalan olmamış. Çankırı'ya götürülenler de peyderpey öldürülmüşler. Dedem bu gruptaymış. Türk askerlerinin gözetimi altında trenle İstanbul'dan Çankırı'ya götürülmüşler. Yolun son 4-5 kilometresini istasyondan şehre kadar yürümek zorunda kalmışlar. O zamana kadar iyi muamele görmüşler. Ama istasyondan yürümeye başladıklarında şiddete maruz kalmışlar. Sopalarla, balta saplarıyla dövülmüşler.
Ayrım sonu.